Ayrım 2. Ama 115. gece olunca demiş ki ve sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin bir gülümseyişle yanıma geldi. Ve sesinin olanca tatlılığıyla bana, ey amcamın oğlu, nahoş sözlerle sana ıstırap vermiş olmaktan dolayı çok üzüldüm. Lütfen beni bağışla. Ve olup biteni bana anlat da sana bir yardımım olup olmayacağını anlayayım dedi. Bunun üzerine kendisine başıma gelen ters durumu ve o bilinmeyen kadından haber almanın tüm olanaksızlığını anlattım. Azize de bana, ey gözümün nuru Aziz, hiç kuşku duymadan senin gayelerine ulaşmakta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bütün bunlar genç kızın senin aşkının derecesini ve kendisi hakkında ne denli sabır göstereceğini anlamaktan öte bir anlam taşımaz. Böyle olunca da sen, yarından tezi yok, gidip yine pencerenin altındaki o kanepenin üzerine otur, kuşkusuz beklentilerine bir çözüm bulursun dedi. Sonra yeğenim bana yemek dolu tabaklarla donanmış bir tepsi getirdi. Ama hepsini kaba bir davranışla ittim. Tüm porselen tabaklar havaya fırladı ve halının üstünde yuvarlandı. Böyle davranarak hiçbir şey yiyip içmek istemediğimi açığa vurdum. Bunun üzerine zavallı yeğenim dikkatle ve sessizce yere yayılan ve halıyı kirleten döküntüleri topladı. Ve uzandığım şiltenin ayak ucuna gelip oturdu. Ve bütün gece sonsuz bir tatlılıkla, kibar ve okşayıcı sözler söyleyerek bir yelpaze ile beni serinletti durdu. Bense aşık olmak ne büyük delilik diye düşünüyordum. Sonunda sabah belirdi ve çabucak ayağa kalktım. Ve gidip dar sokaktaki kanepenin üzerine oturdum. Kanepeye ancak oturmuştum ki pencere açıldı ve kamaşan gözlerimin önünde tüm ruhumu kaplayan kişinin o güzelim başı belirdi. Tüm dişlerini açığa vuran hoş bir gülüşle bana gülümsedi. Sonra bir an için kayboldu ve elinde bir torba, bir ayna, bir çiçek saksısı ve bir fenerle geri döndü. Ve de yaptığı şey şu oldu. İlkin aynayı torbaya koydu. Torbanın ağzını büzdü, sonra hepsini birden odaya fırlattı. Sonra da tapılası bir hareketle saçlarını çözdü. Tüm ağırlığıyla yöresine saçıp tüm yüzünü örttü. Sonra feneri saksının ortasına, çiçeklerin arasına koydu. En sonunda da hepsini alıp gözden kayboldu. Pencerede kapandı. Ve yüreğim kızla birlikte uçup gitti. Durumum da durum olmaktan çıktı. Bunun üzerine tecrübemle beklemenin yararsız olduğunu bildiğimden, oradan ayrılıp kederli ve kahrolmuş bir halde eve doğru yollandım. Orada zavallı yeğenimi ağlarken buldum. Başını iki sargı dolamıştı. Biri yaralı alnını, öteki benim yokluğumda ve tüm kederli günlerde döktüğü gözyaşlarından hasta olmuş gözlerini sarıyordu. Beni fark etmeden başını eğmiş ve bir eline dayamış olarak yavaşça şu hayranlık verici dizeleri okuyordu. Ah, seni düşünüyorum Aziz. Benden uzağa nerelere kaçtın? Cevap ver Aziz. Nerede mesken tuttun ey tapınılan avare? Sen de kendince düşün Aziz. Bil ki mutluluğumu kıskanan baht seni nereye sürüklerse sürüklesin, Azize'nin zavallı yüreğinin sana sakladığı sıcak sığınağı oralarda bulamazsın. Sen beni dinlemiyorsun Aziz ve uzaklaşıp gidiyorsun. Ve işte boyna akan bu gözyaşlarıyla gözlerim sana olan acımasını dile getiriyor. Oh, temiz bir suyun saydamlığında susuzluğunu gider. Ya da daha iyisi, bırak kederim derin göz çukurlarımdan biriken acı gözyaşlarının tuzunu güç kazanmak için içsin. Ah, ağla yüreğim ağla sevgilinin yokluğunda. Seni düşünüyorum Aziz, benden uzağa nerelere kaçtın? Cevap ver Aziz, nerede mesken tuttun ey tapınılan avare? Bu dizeleri okuyup bitirince dönüp beni gördü ve hemen benden acısını ve gözyaşlarını saklamaya gayret etti. Ve yanıma gelerek bir an tek bir hece bile söylemeksizin ayakta durdu. Ve sonunda bana, ey yeğenim, otur ve bana bu kez başına ne geldiyse anlat dedi. Ben de ona gizem dolu genç kızın davranışlarını tüm ayrıntılarıyla anlatmakta gecikmedim. Azize de bana, sevin ey yeğenim, çünkü dileklerin yerine geldi. Bil ki torbaya sokulan ayna, gözden yiten güneş anlamındadır. Bu davranışıyla seni yarın akşam evinde bulunmaya çağırmaktadır. Çözülen siyah saçı ve onunla yüzünü örtmesi karanlıklarıyla yeryüzünü kaplayan gece anlamındadır. Bu davranış ilkinin bir tekrarlanmasıdır. Saksıdaki çiçekler senin sokağın ardındaki evin bahçesine girmeni anlatmakta, saksının orta yerine konan fenere gelince bir kez bahçeye girdikten sonra yanlış bir fenerin bulunduğu doğrultuda yürümeni ve oracıkta senin sevenin gelmesini beklemeni açıkça bildirmektedir, dedi. Ama ben düş kırıklığının doğruluğunda, hatalı açıklamalarınla kaçıncı kez bana umut vermeye çalışıyorsun? Allah, aman Allah'ım, ne kadar bahtsızım ben, diye haykırdım. Bunun üzerine Azize, her zamankinden daha okşayıcı bir tavırla benim için tatlı ve yatıştırıcı sözler söylemeye başladı. Ama yerinden kıpırdamaya cesaret edemiyor ve kızgınlığımın aşırılığını görerek bana yiyecek, içecek de getirmeyi göze alamıyordu. Bununla birlikte ertesi gün akşama doğru serüveni göze almaya karar verdim. Ve özellikle gizlice ağlamasına karşın bana çıkar gözetmeme ve tam bir feragat konusunda bunca örnekler vermiş olan Azize'nin esinlendirdiklerinden cesaret alarak ayağa kalktım. Boydan boya yıkandım ve Azize'nin yardımıyla en güzel giysimi giydim. Ama dışarı çıkmadan önce Azize bana perişan bir bakış fırlattı. Ve sesi hıçkırık dolu. Ey amcamın oğlu, bu saf misk tanesini al ve bununla dudaklarını kokulandır. Sonra sevdiğini görüp ondan keyfince doyurucu bir sevgi aldıktan sonra lütfen bana şimdi sana söyleyeceğim dizeleri ona okuyacağını vaat et, dedi. Ve kollarını boynuma atarak uzun uzun hıçkırdı. Bunun üzerine ona istediği yemini vererek genç kıza o dizeleri okuyacağımı söyledim. Azize yatışarak niyetini pek iyi anlamadığım ve gelecekteki kerametini kavrayamadığım şu dizeleri bana okudu ve ayrılmadan önce bana da tekrarlattı. Ey siz tüm aşıklar! Allah için söyleyin bana, aşk hiç terk etmeden kurbanının yüreğinde yer tutarsa kurtuluşu ne yoldan olur bunun? Sonra oradan çabucak uzaklaştım ve söz konusu bahçeye girerek kapısının açık olduğunu gördüm. Ve bahçenin ta dibinde bir fenerin yanmakta bulunduğunu fark ettim. Ve karanlıkta ona doğru yürüdüm. Bu ışığın bulunduğu yere ulaşınca kızın orada bulunmayışına şaştım kaldım. Aslında orada kemerlerle çevrili kubbeleri fil dişi ve abanozla işlenmiş altından yapılma büyük meşaleler ve altın zincirlerle tavana bağlı billur avizelerle çok hoş ışıklandırılmış harika bir salon gördüm. Ve bu salonun ortasındaki birbirine girmiş, renkli kalkma desenlerle süslenmiş olan havuz, müziği insanı yenileyen bir su sesi veriyordu. Bu havuzun hemen yanı başında, sedef kalkmalı, büyük bir taburede, üzerine ipek örtü konulmuş gümüş bir tepsi, halı üzerinde de pişirilmiş topraktan sırla parlatılmış bir testi, bunun ince uzun kulpunda da altın yaldızlı billur bir bardak asılı bulunuyordu. Bunları görünce ey genç efendim, yaptığım ilk iş büyük gümüş tepsinin üzerindeki örtüyü kaldırmak oldu. Örtünün altında bulunan lezzetli şeyler hala gözümün önündedir. Gerçekten orada. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve izin alarak söylemekte olduğu sözlere son vermiş. Ama 116. gece olunca demiş ki, Vezir Dendan, Şah Davül mekanı anlatmakta olduğu öyküyü şöyle sürdürmüş. Gerçekten orada baharla çeşnilendirilmiş, kokular saçan, altın sarısı renginde dört kızarmış piliç, ilkinde portakal suyuyla kokulandırılmış, dövülmüş fıstık ve tarçınla bezenmiş muhallebi, ikincisinde gül suyuyla ezilerek lezzetlendirilmiş kuru üzüm, üçüncüsünde... Ah hele bu üçüncüsü. Her bir yufkası sanat eseri olan eşkenar dörtgen biçimindeki baklava. Dördüncüsünde üzerine cömertçe dökülen ağır şurupla neredeyse patlayacak hale getirilmiş kadayıfla dolu dört büyük porselen tabak bulunuyordu. Tepsinin öbür yarısında benim çok beğendiğim meyveler, arzu uyandırdıklarının adeta bilincinde olan olgunluktan hafifçe buruşmuş incirler, ağaç kavunları, limonlar, taze üzümler ve muz vardı. Ve bunların hepsi aralarına renkli çiçekler, güller, yaseminler, laleler, leylaklar ve nergisler konularak birbirinden ayrılmıştı. Bunları görünce içim ferahladı. Dertlerimin dağıldığını ve sevincin yüreğimi kapladığını duyumsadım. Ancak bu yerde Tanrı'nın yaratıkları arasından herhangi canlı bir yaratığın izine rastlamaktan da tedirginlik duydum. Ve gelip bana hizmet görecek ne bir hizmetkar ne de bir köle görebildiğimden bunlara elimi sürmeyi göze alamadım. Ve gönlümün sevdiceğinin belirmesini sabırla bekledim. Ama bir saat geçti, gelen olmadı. İkinci, üçüncü saatler de geçti, hala görünen yoktu. Yatıştırılamayan tutkum nedeniyle çoktandır bir şeyler yememiş bulunduğumdan sonunda açlığın ezikliğini içimde duymaya başladım. Bunun bilincine varınca da Tanrı'nın lütfuyla iştahım yeniden açıldı ve zavallı Azizem'in bu buluşmaların başarısı ve gizemi üstüne yaptığı açıklamaları düşünemez oldum. İçimi ezen büyük açlığı artık dayanamayarak ilkin hepsinden üstün tuttuğum o tapılası kadayıfa sarıldım. Ve bu lezzetli tatlıdan kim bilir ne kadarını boğazımdan geçirdim. Sanki cennet hurilerini saydam parmaklarından akıtılmış ruhsal kokularla donatılmış gibiydiler. Sonra da şuruplandırılmış gevrek eşkenar baklava dilimlerine saldırdım. Ve Tanrı'ya sığınarak midemin boş kalan yanlarını bunlarla doldurdum. Ve de üzeri dövülmüş fıstıklarla donatılmış beyaz muhallebinin tümünü yutarak gönlümü ferahlattım. Sonra da pirinçlere yaklaşmaya karar verdim. Ve bunlardan bir, iki, üç, belki de dördünü yedim. Doldurulmuş içleri nar tanelerinin mayhoşluğuyla öylesine lezzetlendirilmişti ki doğrusu kaç adedini yediğimi hatırlamıyorum. Bundan sonra ağzımı tatlandırmak için meyvelere yöneldim. Damağımı okşarcasına onları ağır ağır yedim. Sonra da bir, iki, üç ya da dört kaşık nar reçeli yiyerek yemek işini tamamladım. Ve Tanrı'ya verdiği nimetlerden ötürü şükrettim. Gereksiz bardağı bir yana iterek susuzluğumu sırlanmış toprak testiyi başıma dikerek giderdim. Bir kez karnım doyunca üzerime büyük bir ağırlığın çöktüğünü ve tüm kaslarımın gevşediğini hissettim. Ancak ellerimi yıkayacak kadar güç harcadıktan sonra halının üzerindeki şiltelere uzanıp ağır bir uykuya daldım. O gece boyunca neler oldu? Bütün bildiğim sabahleyin güneşin kızgın ışıkları altında artık o harika yumuşaklıktaki halılar üzerinde değil, doğrudan doğruya çıplak mermerler üzerinde uzanmış olarak uyandığım ve karnımın üstünde bir tutam tuz ile bir avuç dolusu kömür tozu bulduğumdur. Bunun üzerine kıvrak bir hareketle ayağa kalktım, silkinip sağıma soluma bakındım ama yöremde ve çevremde bir tek canlı yaratığın izini bulamadım. Şaşkınlığım da, heyecanım da aynı eşitlikte oldu. Kendime karşı büyük bir öfke duydum. Sonra bedenimin zayıflığından ve uykusuzluğa ve yorgunluğa karşı dayanıksızlığımdan pişmanlık duydum. Kederlenerek evime doğru yol aldım. Orada zavallı Aziz'i yavaşça sızlanır ve ağlayarak şu dizeleri okurken buldum. Raks ederek Meltem ayağa kalkar ve çayırlardan eserek bana yaklaşır. Onu kokusundan tanırım. Okşayışı saçlarıma dokunmadan da önce. Ey tatlı Meltem gel. Kuşlar ötüşüyor gel. Tüm akışlar kendi yolunu izler. Seni, ey sevgili, seni kollarıma alabilseydim. Tıpkı sevgilisinin başını göğsüne hapseden bir aşık gibi. Oh, kedere dalmış olan bu yüreğin acısını senin nefesinde tatlılaştırmak isterdim. Sen gittin ey Aziz. Bu dünyanın hangi sevinci kaldı benim için ve hangi zevk bundan böyle yaşam bulacak? Ah, bana kim sevgilinin yüreğinin benimki gibi aşkın ateşinden ve alevlerinden eriyip bittiğini söyleyecek? Ama beni görür görmez Azize canlılıkla ayağa fırladı ve gözyaşlarını silerek çok tatlı sözlerle beni karşılayıp giysilerimi çıkarmakta yardımcı oldum. Ve bana şunları söylemek üzere birçok kez burnunu çekti ve ''Vallahi, ey amcamın oğlu, giysilerinden kalan koku hiç de seven bir kadının kokusu değil. Haydi bana olan biteni anlat.'' dedi. Ben de acele onu hoşnut ettim. Bunun üzerine yüzü çok endişeli bir hal aldı ve bana korkulu bir edayla ''Vallahi ey Aziz artık senin sorununu sakin karşılayamıyorum. Şimdi bu bilinmeyen kadının seni büyük sıkıntılara sokarak denemeye kalkıştığından korkmaktayım. Bil ki gerçekten çıplak karnına koyduğu tuz tutkulu bir aşık olarak seni uykuya ve yorgunluğa yenildiğin için pek yavan bulduğu anlamındadır. Böylece sevgili Azizim, bu kadın konuğuna kibarlık gösterecek ve onu yavaşça uyaracak yerde böylece küçümseyerek tavır alıyor ve onun yiyip içmek ve uyumaktan başka şeye yaramadığını göstermek istiyor. Ah, Tanrı seni acımasız ve kalpsiz olan bu kadının aşkından korusun dedi. Ben bu sözleri duyunca göğsümü dövdüm. Ve suçlu olan benim. Çünkü Allah da biliyor ya, bu kadın haklıdır. Aşıklar uyumazlar. Ah, hatamla bu uğursuzluğu kendi üzerime çeken benim. Lütfen, söyle bana ey amcamın kızı, şimdi ne yapayım? Ah, söyle bana bunu, diye haykırdım. Zavallı yeğenim Azize, beni öylesine seviyordu ki, böylesine üzüldüğümü görünce, acımanın son sınırlarına ulaştı ve anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirtmekte olduğunu görmüş ve ansızın susmuş. Ama 117. gecede olunca Şah Şehriyar'a demiş ki: İşittim ki ey bahtı güzel şahım, Vezir Dendan Davül Mekan'ı anlatmakta olduğu öyküyü şöyle sürdürmüş. Zavallı yeğenim Azize, beni öylesine seviyordu ki, böyle üzüldüğümü görünce acımanın son sınırına ulaştı ve bana, başım üzerine, gözüm üzerine. Ama ey Aziz, eğer koşullar benim dışarı çıkmama ve gidip gelmeme izin verseydi, yararlı olmak benim için ne kadar kolaydı. Geleneklere göre evlenmeye hazırlanırken kesinlikle evde kalmak zorundayım. Bununla birlikte seninle bu kadın arasındaki ilişkide bir bağlantı kurmadığıma göre uzaktan da olsa başarı sağlayabilmem için beni iyi dinle. Ey Aziz! Bu durumda bu gece gene aynı yere dön ve de uykunun cazibesine kendini kaptırma. Bundan dolayı da yiyip içmekten el çek. Çünkü beslenmek duyguları ağırlaştırıp yumuşatır. Bundan dolayı uyumamaya gayret et. Gecenin ilk çeyreği geçtikten hemen sonra sana doğru geldiğini göreceksin. Allah seni sakınsın ve ihanetlerden korusun, diyerek cevap verdi. Bunun üzerine ben gecenin çabucak gelmesi için dileklerde bulundum. Ve tam çıkmak üzereyken Azize bir an beni durdurarak, her şeyden önce genç kız, arzuların doyum sağlayınca sana öğrettiğim dizeleri ona okumayı ihmal etme dedi. Ve ben de işittim ve itaat ettim diyerek yanıtladım. Sonra da evden ayrıldım. Bahçeye ulaşınca bir gün önceki gibi salonun çok güzel şekilde aydınlatılmış olduğunu ve bu salonda yiyecekler, tatlılar, meyveler ve çiçeklerle donatılmış büyük bir tepsi bulunduğunu gördüm. Bu çiçeklerin, yiyeceklerin ve tüm bu lezzetli şeylerin kokusu burnuma ancak ulaşmıştı ki kendimi tutamadım ve her şeyle karnımı iyice doyurdum ve sırlı testiden içtim. Ruhum son derece hoşlaştığından karnım şişinceye kadar yeniden içtim. O zaman doyuma ulaştım. Ama bunu hemen izleyerek göz kapaklarım kapanmaya başladı. Uykuyla savaşmak için parmaklarımla onları açık tutmaya çalıştım ama boşuna. O zaman kendi kendime uyumayacağım dedim. Ve bir yastık alıp başımı yasladım. Ama bu benim ertesi sabaha kadar uykuya dalmam için yetti. Ve kendimi o harika salonda değil, herhalde seyislerin kullanmalarına ayrılmış sefil bir odada uzanmış buldum. Ve karnımın üzerinde de bir koyunun aşık kemiğini, yuvarlak bir topu ve hurma çekirdekleriyle keçi boynuzu tanelerini, yanı başımda da İki dirhem ve bir bıçak buldum. Bunu görünce şaşkınlık içinde ayağa kalktım ve bütün bu artıkları üzerimden şiddetle silkerek ve başıma gelenlerden hiddete kapılmış olarak hemen eve döndüm. Ve orada şu dizeleri şikayetçi bir eda ile okuyan Azize'yi buldum. Gözlerimden dökülen yaşlar, yüreğimi erittiniz ve bedenimi sürükleyip götürdünüz. Ve sevgilim gittikçe daha fazla kıyıcı oldu. Ama onca güzel olan sevgili için ıstırap çekmek tatlı değil midir? Ey Aziz, yeğenim, ruhumu tutkuyla doldurdun ve içimde ıstırap uçurumları açtın. O zaman içim hala küskünlükle dolu, birkaç küfür savurarak onun dikkatini çektim. Ama sabrı bundan etkilenmedi ve hayran olunacak bir tatlılıkla gözlerini kuruttu ve yanıma yaklaşarak kollarıyla boynumu sardı. Ve beni sıkı sıkıya bağrına bastı. Ben onu itmeye çabalarken bana, "O benim zavallı azizim, görüyorum ki bu gece de kendini uykuya kaptırmışsın," dedi. Ben de artık başka bir şey yapamayarak ve hiddetten boğularak kendimi halıların üzerine attım ve getirdiğim bıçağı da uzağa fırlattım. Bunun üzerine Azize eline bir yelpaze aldı ve yanıma oturarak beni serinletmeye çalıştı. Ve bana yüreğimi bütün tutarsam sonunda her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Onun isteği üzerine uyandığımda karnımın üzerinde bulduğum çeşit çeşit şeyleri ona saydım. Sonra da ona, Allah aşkına, bütün bunların anlamını bana açıkla dedim. Bana, ah azizim, sana uykudan sakınmanı, yiyeceklerin çekiciliğine kendini kaptırmamanı tavsiye etmedim mi diye cevap verdi. Ama ona, oh, sen bana sorduklarımı acele açıkla diye haykırdım. Bana dedi ki, bilesin ki yuvarlak top. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görmüş ve ansızın susmuş. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.